Merhaba. Gergin olmayan bir bölüm. Çünkü kimsenin çok öyle müthiş şeyler söylediğini görmediğim bir konu hakkında esas konuşulması gereken mecradan konuşacağım. Ve bugün süt de içmiyorum. Sadece oturacağım öyle konuşacağım. Çünkü az önce içtim. Bölümün başlığından tam olarak emin değilim ama eğitim sisteminden bahsedeceğim. Yani eğitim gerçekten nasıl olmalıdır? Herhalde eğitim sistemi koyarım ya başlığa. Nasıl eğitimde ne yapacağız? Ne amaçlıdır burada? Ne yapılması gerekir? Eğitim felsefesine girmeden çoğumuzun genelde bütün podcastlerde benim bölümlerim olsun. Diğer arkadaşların yaptığı, diğer podcastçilerin yaptığı bölümlerde olsun. Ne olur? Hepimizin hemen hemen düşündüğü şöyle kafamızda bulanık böyle toz bulutu şeklinde olan bir mesele vardır. Buna fenomen diyelim. Bir fenomen vardır. Onun sınırlarını çizmeye çalışır herkes. Bu sınırları da o sınırların ne diyelim tanımını yapan sözcükleri netleştirerek. Ya aslında tanım yapmak demek. O sözcükleri kullanarak soyut bir şeyin kenarlarına temas etmek ve genel çerçevesinde onun formunu görmek, temaşa etmek demek aslında. Bütün podcastçi arkadaşların yaptığı şey bu. Mesela önceki bölümlerde gelecek kaygısı falan filan diyoruz. Hemen hemen hepimiz aynı şeyleri hissediyoruz. Türkiye vatandaşıysak eğer başka şeylerde hissedenler oluyor. Tabii sonra bu hissettiklerimizle ilgili hem buna ne demeliyiz hem de bu dediğimiz şeye karşı nasıl bir tavır sergilemeliyiz konusunda fikir ayrılıklarına düşebiliyoruz. Ve bu çok güzel bir şey. Ancak şu biraz eksik. Tüm dünya için konuşmak gerekirse pek dil konuşmayı bilen kalmadı. Pek hissetmeyi bilen de kalmadı zaten. Çok düşünebilen biri kalmadı. Zaten bunların hepsi iç içe şeyler aslında. Ne kadar düşünebilirsiniz, ne kadar dil kullanabilirsiniz, ne kadar hissedebilirsiniz, ne kadar ne diyelim yaşamın içinde olursanız sanal olmayan yerde o kadar bu problemleri yaşamazsınız. O kadar dil konuşursunuz, o kadar da düşünürsünüz. Hepsi birbirlerine bağlı böyle. Şimdi analoji kurmakla uğraşmayacağım, anladınız siz. Velhasıl en iyi eğitim sistemi Finlandiya'daki eğitim sistemidir. Eğitim sistemi en iyi nasıl olur? Çok net bir cevabı var. Bu bir iddia tabii ki. Bir teori. Benim inşa edeceğim teori şu an burada. Teorinin ne anlamda kullanıldığını şeyde açıklıyorum. Sanırım neydi o podcast'ın adı ya? Gelecek kaygısı üzerine, üniversite bölümü üzerineydi galiba. Orada söylüyorum teori ne demek diye. Hemen kabaca üstünden geçeyim. Açıklama modeli, tamam mı? Ve bilimsel olgularla alakası yok aslında teorinin. Teorilerin ya da bir olgu vardır. Onu kardeşim bu böyledir dersin. O senin teorin olmuş olur. Bu anlamda kullanıyorum burada. Ve bu konuda çok özgürüm çünkü terimin orijinali felsefeye ait. Aslında felsefeden çıkma. Bilim kendine biraz mal etti onu. Velhasıl en iyi eğitim sistemi olmayan eğitim sistemidir. Yani ne diyorum burada? Pek çoğunuzun anladığını düşünüyorum bunu. Şunu kastediyorum. Milleti toplayalım. Sistem bu demek zaten. Bir periyot belirleyelim. O periyot arasında da tanımladığımız malumatlar olsun. Bu malumatların biçemlerini de hazırlayalım ve çocuklara diyelim ki ya da birilerine neyse artık bunu öğreneceksiniz kardeşim. O zaman hayat şu oluyor. Çocuksunuz, geliyorsunuz, şunu yapmak zorundasın, ev ödevlerini yapmak zorundasın. Çoğu annesi yapıyor tabii ki, babası yapıyor haklı olarak. Hayat böyle bir şey demek ki, hiç istemediğin şeyleri yapmak demek. Hayat. Sonra mutsuz bireyler, tatminsiz bireyler, kendilerini var edememiş bireyler olarak ortalıkta geziniyoruz. Tabii kişilik tiplerine, huylara filan göre insanlarda bu eğitim sistemi dediğimiz hiç de insan doğasına uygun olmayan saçma salak ne diyelim mefhumun etkilerini görüyoruz insanlar üzerinde. Kimisinde ne oluyor? Bu uyumsuz bir çocuk oluyor. Kimisi kendi varlığını bile hissetmeyen, kendi benliğini ortaya koyamayan pısırık bir şey oluyor. Kimisi çok başarılı görünüyor güya dersleri falan ama yine ortada kendisi diye bir şey kalmamış. Çok mutsuz, tıp okuyor, şunu okuyor, bunu okuyor. Mustafa sen çekemiyorsun diyeceksin. Hayır, çekemiyor değilim. Şöyle, sınav başarılarını kıskanmak, evet, onu kıskanıyorum hakikaten, o güzel bir şey. Yani başarılı olmayı seviyoruz çünkü hepimiz. Ama ne kadar bir başarı? Ya şüphesiz bir başarıdır bu, değil mi? Oturup sonuçta çalışıyor adamlar. Yazık, yapacak bir şey yok. Ama gözden kaçırdığımız nokta şu. Çalışılan şey insani mi? Şu insani bak, iradeni kullanıp oturup ne yapacaksın artık? Test çözmek, ondan sonra sınava girmek, kafanı toparlamak, analitik düşünme becerisi. Bunlar iyi de ya keman çalmak istiyorsa? Bu olumsal bir şey değil mi? Olumsal bir şeyden bahsediyorum ben şu an. Evet, en sık gördüğümüz problemlerden biri. Ya ben yüksek puan aldım. Ne yapayım? O zaman şu bölüme gideyim. Ama ben ne istiyorum? Ne istesin? İşte biyoloji istiyor, tamam mı? Temel bilim istiyor. Ya da konservatuar istiyor. Oraya gitmiyor da neye gitsin mesela? Elektronik mühendisliğine gidiyor. Yüksek puan almış. ODTÜ'de elektronik mühendisliğine gidiyor. ODTÜ yine güzel. ODTÜ'de bir sürü sosyalleşme imkanınız var. Bir sürü böyle egzantrik hareket yapma imkanınız var. Eğlenceli bir yer ODTÜ. Gerek ortam olsun. Ama adam mutsuz. Çünkü hakikaten keman çalmak istiyordu. Ya da doğaya bakıp o baktığı şeyleri ne diyelim ona, daha derinlikli bakmak ve derinleştikçe diğerlerinden ayırabileceği fenomenlere belirlemeler, isimler koymak istiyordu. Bilim bu demek aslında, değil mi? Tamam, metafora girmeyeceğim. Felsefe ne olabilir adlı podcast'e dönün. Kabaca az önceki cümlede şunu kastediyorum. Ayrıştırma diye bir şey var. Bir tane daha genel bir kategori vardır. Sonra o genel kategorinin içine farklılığını anlayabileceğiniz, o kategoriye yine de ait olan şeyler vardır. Sonra ayrılıklar fazla göze çarpmaya başladığı zaman siz sözcükleri kullanarak bu ayrılıkları, muhtemel ayrılıkları, belirlenmiş ayrılıkları gösterirsiniz. Tabii bu da uzlaşımsal olması gerekiyor. Ne mesela, örnekleyeyim, somutlayayım hemen bu dediğim şeyi. Mesela duygular. Sevmek bir duygu, değil mi? Öfke de bir duygu. Aşk da bir duygu. Flört etme arzusu da bir duygu. Peki şu bir duygu mu? Swinger olmak. Yani eşlerimizi paylaşalım. Ben senin eşini alayım, sen de benim eşimi al. Bu olumsal bir şey değil mi? Bunu yapıp da mutlu olduğunu söyleyen insanlar var. Ha, size gelebilir, gelmeyebilir. O bizi ilgilendirmiyor şu an. Böyle hisseden arkadaşlar var, değil mi? O halde bu duygunun kendisine bir isim verebiliriz böyle bir şey olduğu için. Ne diyelim? İşte swinger diyoruz. Swinger olmak. Ve ben swinger olmayı sevmiyorum diyebilirsin. Ben böyle hissetmiyorum. Dolayısıyla tercih etmiyorum. Sonra etik kuram da inşa edebilirsin bunun üstüne. Swinger olmak insana uygun bir şey değildir dersin. Ayıptır dersin. Ama mesele şu an varlık felsefesi konuşuyoruz. Dolayısıyla öyle bir şey var mı yok mu? O bizi ilgilendiriyor. Böyle bir his var, değil mi? Böyle hissettiğini söyleyen arkadaşlar var. Bu duygu. Kötü hissediyorum diyoruz. Bu bir duygu. Niye kötü hissediyorsun? Öfkeli hissediyorum. Şöyle hissediyorum. Böyle hissediyorum. Hatta duygularımızı böyle sözcükler yoluyla diğerlerinden ayırmak ve bize has olan kısımlarını seçmek aslında ömür boyu yapmamız gereken bir iş. Ve bunu yapmazsak hastalanıyoruz aslında. Bunu yapmak için de bize sonraları yardımcı olacak insanlar insanlara para veriyoruz gibi, vermeliyiz de, hak ediyorlar çünkü. Yani psikoterapilerden bahsediyorum ya da neyse artık. Ne, hangi yardım alıyorsanız. Sonuçta açıklamak istediğim şey bu ayrıştırma işiydi. Bütün bilimler ayrıştırma yaparlar. Çünkü doğaya bakıp da iki tane var olan şeyi ya da bir var olanı öteki var olanlardan ayırmanın çok fazla yolu var. Çok fazla şey var ortalıkta ve bilim dediğiniz şey aslında şudur. Var olanlar, var olma biçimleri bakımından birbirlerinden ayrılabilirler ve var olma biçimlerini birbirlerinden ayırışın da metotları farklı olabilir. Sonra isterseniz siz bu metotlar üzerine ya da sırf var olanların birbirlerinden nasıl var olduklarını ayrıştırma üzerine, varoluşun ayrılışı üzerine çalışabilirsiniz, kafa yorabilirsiniz. Zaten her birimiz benim bu bahsettiklerime meraklı doğuyoruz. Ne kastediyorum buradan? Bunu da somutlayayım. Mesela insanların üzerindeki bu duygu dediğimiz şey var diye genel kategori büyük. Sonra bu kategorilerin içlerinde ufak ufak parçalar vardı. Kategoriye ait olan türler vardı. Ne o mesela? Öfke duygusu, sevgi duygusu. Bunlar en genel olarak bildiğimiz, değil mi? Sevgi duygusunun içerisinde de açalım mesela. Ne sevgi duygusu vardı? Biri flört olabilirdi, biri aşk olabilirdi. Çok tutkulu aşk. Hatta bunu anlatabileceğimiz şeyler var. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim gibi bir sözler var. Burada ne anlatmaya çalışılıyor? Diğerlerinden daha farklı bir aşk. Aşk ve sevgi duygusu aslında ne yapmak ister? Kendisine yönelmek istediğimizi söyler, değil mi, o nesneye karşı? Böyle bir durum varsa biz ona sevgi, ben bunu ben, kalem var önümde şu an. Ben kalemi seviyorum dediğim zaman ona bir bakımdan bir şekilde yöneliyorum demek bu. Bu yönelme dış dünyada nasıl görüntüye gelebilir? Onunla yazarım. Daha çok onu yazmak için kullanırım ya da onun şekli hoşuma gider. Çizdiğimde kağıtta bıraktığı şekil ya da çiziş anımda elimde hissettirdiği şey hoşuma gidebilir. Bu bakımdan kalemi sevdiğimi söyleyebilirim. Ve bunların hepsi somutlama aslında. Belki siz kalemleri çok farklı şekillerde seviyorsunuzdur. Mesela onu bir arkadaşınız aldığı için de seviyor olabilirsiniz. Burada bir sürü kavramsal ayrıştırma yapılabilir. İnanın bana, sırf kalem üzerinden bile sonsuz tane felsefe yapabilirsiniz. Bunun daha detaylarına girmeyeceğim. Burada felsefeyi sırf varlık felsefesi üzerinden inceledim, baktım. Benim de alanım olduğu için zaten ileride de ona gireceğim. Çünkü aslında ben alanımda gerçekten bir eğitimi devam ettiriyorum şu an. Yani eğitim denen şeyin gerçekte ne olduğunu bildiğim için onu ben anlatmak istiyorum bu podcast'te aslında. Ve eğitim olanla eğitim olmayanı ayırmak istiyorum. Burada yapmak istediğim şey o. Dolayısıyla bu kaleme hissettiğim bir duygu var ve öteki kalemler de var ya, onun yanında şu an aslında bir sürü kalem var burada. Ama benim baktığım kalem mavi ve yaklaşık bakayım 9-10 santim falan bu kalem, tamam mı? Faber-Castell'in boyama kalemlerinden. İşte öteki kalemler de standart boyutta. Şimdi ben bu kalemi boyundan dolayı sevmiyorum. Ve özel isimlendirebileceğim bir duygu var. Bu kalem bana hediye mesela. Ve siz bu kalemle kurduğum özel bağlamı anlayabiliyorsunuz ben böyle söyleyince. Bunun iki sebebi var. Ben ve siz bu sözler ve duygular üzerine uzlaştık. Bir de şu. Böyle bir duygu var insan dünyasında. Yani insani bir fenomen. İnsan sevebilen bir varlık, canlı. İnsan kendisi dışındaki varlıklarla bu şekilde iletişime geçebilen bir varlık. Başka ne şekilde iletişime geçebiliyorum? İşte 9 santim diyorum mesela kaleme. Ona nicel bir ilinek atfetmek bağlamında onunla iletişime geçebiliyorum. Dolayısıyla 9 santim dediğimde sen de o kalemi anlıyorsun. 9 santim ağzından çıkan ses aynı şeyi gösterdiği için biz seninle iletişim kurabiliyoruz ve uzamsal olarak kalemde 9 santim olma özelliğine dışarıda sahip olduğu için. Bu son söylediğim cümlede tartışılabilecek çok fazla şey var ama şimdilik olmasın, giremem çünkü oraya. Dışarıda 9 santimlik uzama sahip olabileceği için biz bunları konuşabiliyoruz, anlayabiliyoruz, üstüne uzlaşabiliyoruz diyelim ve şimdilik burada bırakalım bu işi. Peki eğitime neresinden geçeceğiz? İşte eğitim de aslında bilmek, bildirmek, bilimin yolları amaçlanır. Sonuç olarak bir bilme faaliyetidir. Ve bizim bilme faaliyetlerimiz aslında hangi alanda ilgileniyorsanız olun, önce şunu söyleyeyim. Bütün insanlar bilmek isterler. Aristoteles'in sözü meşhur malum biliyorsunuzdur. Peki bilmek isterler derken Aristoteles bütün insanlar ne diyelim bilim adamı mı olmak ister diyor. Hayır, bütün insanlar çevresindeki eşyalara, çevresinde kendisi dışındaki şeylere ve bazen kendisine de bu son söylediğim sözcük de tartışmalı olabilir. Çünkü dışarıdaki eşya mı var yoksa benden bağımsız dışarıdaki eşya mı var yoksa benden bağımsız hiçbir şey olamaz mı? Aslında baktığım ve etkileşime girdiğim her şeyde ben kendimin farklı varyasyonlarını mı görüyorum? Çünkü 9 santim aslında dışarıda olmayan benim zihnimin oraya dayattığı bir şey. Keza bu kalem mavi ve kalemin bana hediye olması aslında hiçbir şekilde kalemin özellikleri değil dışarıdaki. Çünkü kalem diye bir şey de yok. Kalem olmaklık da aslında oradaki materyalin özelliği ve materyal diye bir şey de yok aslında. Bunlar çok tartışmalı meseleler. O yüzden hiçbirine burada girmiyorum. Sonuçta kalem dediğimde sen kendisine geçirebileceğin bir format var bir maddenin üzerine. Değil mi? Onu öyle olabildiği için kalem diyebiliyorsun dışarıdaki kaleme. Ama bunları şu an açamam tabii ki. Velhasıl bu şekilde benim bu bahsettiğim bütün eşyanın kategorilerine insan yine zihnin farklı fonksiyonları yoluyla ulaşabiliyor. Onunla etkileşime geçebiliyor. Ve bunu seviyor, bunu yapmayı. Aristoteles oradaki isteme sözcüğünü bu şekilde kullanıyor işte. Aslında istemek demek bu demektir. İstemek demek, şimdi biz istemek deyince önce istemeyi kullanıyoruz. Ondan sonra dışarıya duyguyu, dışarıdaki duyguyu onunla tanıyoruz. Sözcükle tanıyoruz. Fakat antik dillerde, özellikle antik Yunanca'da ve daha önceki dil bilimsel çalışmalarda hep şöyle bir anlam bağlama aramanız gerekir. Sevgi hissedersiniz ve bu şöyle dile getirilir. Yani eliniz yandığında otomatik olarak bağırırsınız ya ah diye. Oradaki gibi bir şey olur. Sevgi sözcüğü kadın ve erkek arasındaki çekimden doğan, aslında doğuşu itibariyle onu imleten, yani en kuvvetli haliyle ortaya çıkmış olan bütün dillerde bir terminoloji, bir ne diyelim, form dil açısından bir imleç. Yani esas itibariyle bütün antik dillerde insan doğasında içkin en genel fenomen imlenir çoğunlukla. Ve bunlar kavramsal olarak çözümlenirler. Özellikle felsefi eserlerde. Bu yüzden okuması ve çevirmesi çok zordur. Ama keyiflidir. Yani işte şunu demiştim ya, konuşmayı falan unuttuk, Türkçeyi unuttuk. Diğer ülkelerin dilleri de, onların çocukları da hep böyle unuttular. Çünkü çok yüzeysel yaşıyoruz artık, hiçbir şey yok yani dışarıda. İşte sevgi diyorsun, ha, sevgi şudur. Ya o sevgi o filan değildir kardeşim yani. Biraz daha geniş düşünebilirsin. Farklı şeyler yapabilirsiniz zihninin içinde. Tabii ki sevgi biraz temel bir fenomen olduğu için artık hepimiz sevgiden vazgeçmeyi pek istemeyiz. Çünkü bizim için aslında en önemli fenomendir sevgi. Bu benim iddiam tabii ki. Kimisi için bilmektir bu. Kimisi için mutluluktur ama özü itibariyle aslında hepsini ortak kabul edebileceğimiz bir idea. Onun adı da iyi, Platon'da var diye ben kabul ediyorum. Ve ona ulaştığı zaman mutlu oluyor insan. O ne? Güzel. Ona karşı hissedilen şey ne? Sevgi. Güzel olan şey ne? Bilgi. Bağlaştırın şimdi. Bilgelik sevgisi. Hani bu bağlamda kullanılıyor. Bilgeliği bir kadın gibi arzulamak bağlamında kullanılıyor bu sözcükler mesela diyeyim. Anladınız mı? Ya da kadının erkeği arzulaması anlamında der. Madde formu o şekilde arzular Aristoteles'te. Yani dışarıdaki maddenin birliği bu şekilde varlığa gelir diyor mesela antik dilleri ve genel olarak dili bu şekilde düşünmek lazım. Ama en başta düşünmek lazım değil mi? Tabii bunlardan önce yani bu şu devirlerde hiç yapmadığımız şeyler, o yüzden biraz yabancı geliyorsa bu söylediklerim, bu sizin için iyi. Sizin için daha iyi olacak bir şey daha söyleyeyim. Diğer podcastlere gidip dinleyin. Onlar da çünkü bunları açıyorum. Bu tarz abidik gubidik muhabbetlere daha sık giriyorum. Buradan hemen eğitime bağlayalım. En son eğitimle alakalı bütün insanlar bilmek ister ve demiştim Aristoteles'in üstüne şunu eklemiştim. Buradaki bilmekten kasıt da şimdilik şu olsun. Dışarıdaki eşyaya şey olan yani orada kastedilen herhangi bir bizim dışımızdaki şey ona çeşitli yönelme biçimlerimiz var. Ve bunlardan bazı şeylere özellikle yöneliyoruz. Mesela onların çıkardıkları sesler ve bu seslerin birbirleriyle uyumu hoşunuza gidiyor sizin ve ona merak ediyorsunuz, onu yapmak istiyorsunuz. O sizi çekiyor bir kadın gibi. Bütün antik Yunan felsefesi ataerkil olduğu için dil yapısı da bu şekilde şekilleniyor. O yüzden erkeğin kadın üzerindeki arzusu kastedilir. Bu şekilde söyledin ama 21. yüzyıl Türkçesinde şunu kullanabiliriz artık. Erkeğin de kadının da birbirini arzulayış şekli. Ya da LGBT'liyseniz cinsel olarak kimi arzuluyorsanız ya da aseksüelseniz siz neyi arzuluyorsanız. Bunların hepsi soyut kavramsallaştırmalar zaten. Oradaki birlik, arzu ideasının kendisi, sevgi ideasının kendisi. Bunların hepsi eş anlamlı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa bu herifler ataerkil falan değil. Öyle geçmişte kadına değer verilmiyordu. Öyle muhabbetler yok. Değer verilmiyordu tabii ki de. Bunun şu anlık felsefeyle çok bir alakası olmasın, tamam mı? Alakası da var da şimdi açamayacağım konular. Velhasıl efendim. Kimi spora sarıyor, kimi de şuna buna sarıyor. Ama bir de şu oluyor. Bu işte sıkıntı. Eğitim sistemi dediğiniz zaman bu şunu yaptırıyor. Bize dışarıdaki insanların telkinleri yoluyla, onların bize söyledikleri ya da yaptıklarıyla bize gösterdikleri, bizim kafamızı çeldikleri oluyor, tamam mı? Böyle bir durum var. İnsan çevresindeki varlıklara aşırı bağımlı bir varlık ve en çok da belki önce içine doğduğu ailesi, sonra da çevresinde gördüğü diğer insanlar buna sebep oluyor. Bunun için uygun ortam oluşturuyor. Yani aslında hepimizin başına gelen şeyi kavramsal olarak açımlamak için daha fazla elimde dizge var şu an ve daha rahat konuşacağımı zannediyorum. İçine doğduğumuz toplulukta anne babamız diyor ki sen şunu yapmalısın, eğitim almalısın. Eğitimde bu, hadi bakalım bunu öğren. Bu söylediklerimi özelleştirecek olursak ne var? Okula gitmeniz gerekiyor. Okulda size bazı İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bilgiler veriliyor. Hepsi de yanlış. Çoğu yanlış, matematik hariç. Matematikte sanki o kadar da sınırlıymış gibi veriliyor. İşte bunları öğreneceksin. Niye? Çünkü öğreneceksin. Hah, burada işte eğitim yok. Bu podcast'in aslında konusu bu. Neden burada eğitim yok? Çünkü yönelme yok. Siz bilmek istiyorsunuz ama oradaki istemeyi nasıl kullandığımızı söylemiştim. Şimdi okulda yapılan eğitim şuna benziyor. Madem kadın ve erkeğin birbirini arzulaması üzerinden örnek verdik. Okulda hepimiz zihin olalım, tamam mı? Bir tane zihin hayal edin. Nasıl hayal edin, ediyorsunuz bilmiyorum ama hayalet hayal edin, tamam mı? Böyle Casper gibi bir şey hayal edin. Bizim zihinlerimiz öyle sıraya oturmuş olsun. Okulda bize şunu yapıyorlar. Ve zihnimiz madem dışarıdaki eşyayı, ona içkin fenomeni, kadının erkeği arzulaması gibi arzuluyor ve bunlar birleştiği zaman, yani seviştikleri zaman aslında bilgi ortaya çıkıyor. Antik Yunan'da böyle olsun bu anlattıklarıma göre. Okulda bize şu yapılıyor. Zihnimizin önüne bizim arzulamadığımız bir kadın ya da erkek neyse artık konuluyor. Ve diyor ki bununla sevişeceksin. Kalkmaz ki. Yani değil mi? Hani buradaki kalkmama olayı ya da kadınlarda da var galiba bu. Hani cinsel birleşmeye hazır olma hali. Onun olmaması şu demek. Yahu sen o şeyi merak etmiyorsun. Dolayısıyla burada eğitim yok. Hatta zihinsel bir taciz var aslında. Bir beyin yıkama var. İşte beyin yıkamayı da böyle açıklayabilirim. Çok doğru olur açıkçası. Bir süre sonra da ne yazık ki tecavüzü kabul eder hale geliyoruz. Bu da şu olsun. Güzel metafor madem böyle oldu devam edeyim. İşte haberlerde gerçeklik bu ve sen bunu kabul edeceksin. Bunu bileceksin. Bunu bilmek isteyeceksin hatta diyorlar mesela. Bunu bütün ülkeler yapıyor. Bütün haber siteleri yapıyor. Bütün karşı haber siteleri de yapıyor. Yani hükümet karşıtı bir haber mesela. Yani şunu demiyorum burada. Hükümetler beyin yıkar. Hayır, bütün her şey beyin yıkar. Dışarıda gördüğünüz, sizin dışınızdaki her şey sizin beyninizi yıkar. Felsefe hariç. O da zaten size dönük olur. İçinde siz olursunuz. Bu yüzden felsefe tarihi kitaplarından ya da başka herhangi bir şeyden yapılmaz. Platon'un yaptığı gibi diyaloglarla yapılır. Orada siz varsınız çünkü. Bunu felsefe tarihi yazanları da biliyor tabii ki ama şöyle söyleyeyim. Diyaloglardan felsefeyi alıp Platon'un bahsettiklerini çıkarmak biraz zor olabiliyor. Bu yüzden ikincil, üçüncül kaynaklar bence de lazım. Felsefe eğitimi için özellikle acemiyseniz önce böyle yapmakta fayda var. Velhasıl felsefe podcastine çevirmeden bunu daha ne kadar çevirmeyeceksin diyeceksiniz ama öteki podcastlara bakarsan anlayabilirsin bu dediğimi. Şimdi eğitim olayına daha devam edeyim. Ben yeni toparladım konuyu. Güzel yarım saatim gitmiş. Hemen yarım saatte de konuyu toparlayıp bitirmeyi düşünüyorum. Peki, dolayısıyla şu açıklığa kavuştu. Eğitim sistemi diye bir şey olmaz. Yani şuna benzedi bu kurduğumuz metafordan, analojiden devam edersek. Çocuklar doğacak. Bunlarla sikiştirmemiz gereken, seviştirmemiz gereken şeyler var. Buna müfredat diyorlar. O çocuklar buraya gelecek ve bu sınıfta sikiş dönecek. Yani şu an böyle bir şey var. Ben de böyle bir şeyin olmayacağını, bilgiye karşı bir aşk hissedip cinsel anlamda, Yunanlıların kullandığı anlamda. Tabii şu an öyle değil de biz buna başka bir isim veriyoruz. Merak. Bunun Türkçe adı merak. Merak hissedip o şekilde yönelmeniz gerekiyor. Bir de Nazlı bir hatunu tavlamaya çalışmaya benzer biraz bilgi edimi. Yani biraz uğraşmanız gerekir o iş için. Ne diyorum? Mesela ben ne olsun o? Thales'ten başlayalım mı? Felsefeye yöneleceğiz mesela. Ben onu bildiğim için o şekilde yapacağım şimdi. Bir dakika ya. Şurada Timaeus var. Bakalım. Rastgele bir sayfasını açalım. Vallahi direkt zor bir kısımda açmışım. Vallahi burada bir sürü bir şeyler söylüyor. Diyor ki bu sayede ya bir dakika. Dairenin hareketi için ayaklara ihtiyacı yok diyor. Bu nedenle kendisine ayak ya da bacak vermedi. Şu an ilk hareket ettireceğim başlıyor. Benim açtığım yerde Timaeus'ta. 34'teyim. Öncesiz Tanrı, daha sonra ortaya çıkacak olan Tanrı için evrenin düz, her noktaya eşit uzaklıkta, tam ve kusursuz nesnelerin birleşimi bir varlık olmasını istedi. Öncesiz Tanrı var, daha sonra ortaya çıkacak olan Tanrı var. Yani 21. yüzyılda düşünmeye çok uzak şeyler aslında biraz. Hele başımızda Diyanet varken ki bu bahsettiği şey Tanrı değil bu arada. Hani bizim anladığımız anlamda. Bağdaş kurmuş oturmuş böyle beyazlı sakallı. Bu bir espri tabii ki. Tam ortasına bir ruh koydu. Ruh her yere yayıldı. Öyle ki cisimlerin dışında bile yer aldı. Bu sayede kendisi daire şeklinde tek başına aynı zamanda kusursuz ve başka herhangi bir şeye ihtiyacı olmayan sadece bilginin ve dostluğun dostu kendisine yeterli bir evren yarattı. Bu özellikler mutlu bir tanrının ortaya çıkması demekti. Biz genelde ruhu bedenden sonra inceleriz. Oysa Tanrı onu cisimden sonra yaratmadı. Çünkü birleşim sırasında daha önceden yaratılanın daha sonradan yaratılana köle olmasını istemedi. Şimdi burada Platon'un aslında şimdi okuyunca ben daha iyi fark ettim. Bütün düşünceleri özetleniyormuş. Hepsi değil tabii ki de. Yani çok temel bir yeri açtığım için biraz denk geldi açıkçası. Timaios'ta Platon evren tasarımını ve Platon şeyden Pisagorculuktan miras aldığı tasarıyı, onun da öncekilerden miras aldığı şekliyle bir bilgi kuramı çerçevesinde anlatır. Bunun içinde varlık bilgi teorisi var ve Platon'un bütün mefhumları göründü aslında ben orada okuyunca, mesleğin içinde olanlar da var mı bilmiyorum ama bunu zaten anlayacaklardır. Ya Tanrı Marnı diyor bak. Bu metni anladığını düşünsene. Ne diyor acaba bu adam burada? Dediğin an işte felsefeyi merak etmiş oluyorsun. Ya da mesela felsefe nasıl merak edilir günümüzde? Ben ya da bana pek çok benzeyen kişi şöyle merak ediyor olabilir. Felsefi meselelerin kendinize merak ettirilecek yolları vardır, tamam mı? Mesela bunlardan birisi şöyle olsun. Bir tane ateş düşünün. Bu ateş felsefenin konularından birisi olsun. Her devirde bir tane ya da birkaç tane ateş yanar ve hemen hemen herkes bu ateşi hisseder. Ama bazıları daha çok yanar. O ona daha yakın olduğu için. Yani felsefenin bir tane konusunda daha fazla temas edersin ve ondan daha çok yanarsın. Sonra da merak edersin ya bu ne? Yandım bundan ama bir bakayım hani özelliklerini anlamaya çalışayım. Sonra da başka nasıl ateşler var? Hani felsefenin başka nasıl konuları var? Onları nasıl temaşa edebilirim? Sonuçta temaşa etmek için fiziksel dünyada bir şeyler yapmanız gerekiyor. Oturduğunuz yerden felsefe yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız oturduğunuz yerden. Hayatın içine girmeniz gerekiyor. Yani biyoloji okuyacaksanız çiçeğe böceğe bakmadan okuyamazsınız. Anlamazsınız. Bu anlamda ateş metaforu şu işe yarıyor, yakıyor. Hissediyorsun yani, onu hissetmen gerekiyor. Fenomen demek o demek zaten. Yoksa dışarıda hiçbir şekilde çiçek böcek yok. Hissettiğin şey orada artık biyolojide fenomenleştirilerek anlatılan mesele neyse. Arının kanat çırpışında hangi proteinleri sentezleyerek bunu yapışı falan, anladın mı? Onu görüp merak etmen gerekiyor, bakman gerekiyor. Felsefe içinde şu vardı mesela, güncel somutlaştırıyorum şimdi, iyi dinleyin. Ya Tanrı niye bizi yaratsın abi? Sonuçta yani Müslüman bir ülkeye doğuyoruz ya, Türkiye'deki gençler için. Bir de yanıyoruz ateşten. Bu yanmak ne demek? Ya biri gelip bize sürekli diyor ki şunu yapacaksın. Niye? Allah öyle istiyor. Tanrı öyle yarattı. İşte bir sürü şey var. Mesela evrim problemi var. Sen bakıyorsun böyle böyle bir şey olmuş dış dünyada. İşte yirmilik dişim niye var acaba diyorsun. Bununla ilgili bilimsel araştırmalara bakıyorsun. Bilim diyor ki hani biz böyle şeyler bulduk. Hani galiba insanlar da maymun türü olduğu için değişiyor. Her şey değişiyor gibi görünüyor doğada. Dolayısıyla yirmilik diş bundan kalmış olabilir. Ve geçmişte de yirmilik dişleri ortada olan iskeletler görüyoruz. Dolayısıyla sanki böyle bir şey olmuş olabilir. Yani çok yüksek ihtimal görünüyor bu diyor. Sonra birisi çıkıp diyor ki evrim diye bir şey olmaz çünkü Allah öyle diyor. Böyle yapmış. Bu mesele ateşten yanmak demek, tamam mı? Bunu kastediyorum. Bir çatışma oluyor zihinsel olarak. Sonra sen merak ediyorsun. Ya Allah Allah, bu nasıl bir konu acaba? Ne oluyor burada filan diye merak ediyorsun. Heh, işte öyle mesela günümüzde felsefeye merak duyulabilir. Benim o şekilde olmuştu yani. Ve pek çoğumuzun daha doğrusu biraz böyle olduğunu düşünüyorum. Ama bunlar felsefi konular değiller. Bu sadece beni düşünmeye itmişti. Sonra ben düşünmenin nesnesi olan kavramları merak etmeye başladım ve felsefeye girdim. Felsefe kavramları nesne edinir, onları inceler, onların meydana gelişini inceler, onların ne olduğunu inceler, nasıl bilindiğini inceler, nasıl değiştiğini, nasıl evrildiğini tarih boyunca inceler. Çünkü insan doğasına ait olmayan kavramları türetemeyiz, ortaya koyamayız. Ama insan doğasına ait kavramları, bu doğadan çıkış şekillerini, çıkış şekillerinin evrimini ve nasıl ortaya çıktığını, ortaya çıktıktan sonraki görüntüsünü, toplumsal düzeyde nasıl görüntü verdiğini bunları da inceleyebiliriz. Bu da felsefe tarihi oluyor mesela. Siz felsefeci olmadan benim az önce bahsettiğim Tanrı problemini inceleyemez misiniz? Hayır, inceleyemezsiniz. En azından din biraz bilmeniz gerekiyor. İslam dini diye bir şey var mı? Ne bu? Ne olabilir? Yani ne diyor bu insanlar? Nasıl önermeler kuruyor bu İslam varlık üzerine, varlık teorisi, bilgi teorisi üzerine? Bunları nasıl anlamak gerekiyor? Dolayısıyla Tanrı'ya nasıl bakmak gerekiyor mesela? Ya da dışarıda bizim için bilgi olan şeylerin özellikleri ne olmalı? Buna bakmak gerekiyor. Mesela siz bilgi olan şeyin sırf akılla irdelenebilen ve önermesel şekilde dilsel kalıplara dökülüp mantıksal olarak tutarlı halde incelenebilen bir şey olduğunu ve başka hiçbir şey olamayacağını söylerseniz, insan doğasında içkin pek çok şeyi açıklayamazsınız. Mesela şunu açıklayamazsınız: annemi seviyorum. Bu bir bilgi mi? Evet. Bu neden bir bilgi? Bunun bir bilgi olması için az önceki söylediklerim şunu demeye geliyor. Somutlaştırıyorum. Diyorsunuz ki bunun bir bilgi olması için benim ilkelere ulaşmam gerekiyor. İlkelere ulaşmak demek, o fenomeni neden diye sorup cevap almak demektir. Bilgi olmanın şartı budur, diyorsunuz mesela. Ben bunu söylemiyorum ve buna karşıyım kesinlikle. Önceki podcastleri dinleyip geldiyseniz, sen akılcı bir adamdın, hayırdır ne oldu kardeş diyeceksin. Evet, doğru. Bir sürü detay var. Onlara giremem burada. Ama bunu soruyorsanız beni çok memnun edersiniz. Lütfen sorun, lütfen çeliştirmeye çalışın beni. Öyle olur bu iş. Bir de kendi sosyal medyamda şöyle bir şey paylaştım. Felsefeciyle tartışmak bir domuzla güreşmek gibidir çamur pitinde. Birkaç saat sonra domuzun hoşuna gittiğini fark edersiniz diye bir meme paylaştım. Ben öyle şeyleri çok severim dolayısıyla. Velhasıl hemen şu annemi seviyorumun bilgi olmasına gelelim. Efendim, niye seviyorum? Bilgi olacak ya o, güya bakalım gerçekten seviyor muyuz? Ya da o sevgiyi bilmek ne demek bizim için? Hemen onu altını doldurmamız gerekiyor. Çünkü sana bakıyor. Ne oldun sen? Sen çok fazla ne diyelim, indirgemeci davranıyorsun burada. Neye indirgedin? Sana bakıyor. Bakmak ne demek? Yani bakılmak, ne denir ona? Care. Hani bakımını sağlıyor senin. Müdavimini sağlıyor. Neyse, sonuçta iyi hissediyorsun değil mi sana bakılınca? Ama anneni sevmek buna mı indirgenecek? Yani sen doğal olarak hissettiklerin ve hissedişin kendisi ni dolayısıyla bilgiye indirgemek istediğine emin misin? Çünkü sanki sadece hayvani bir doğadan oluşmuyoruz gibi. Dahası şöyle söyleyebiliriz, bilgi teorileri için konuşuyorum. Şunu söyleyebilirsin: anne çocuğuna bakar. Çünkü çocuğun tarafından ileride bakılmak ister. Kendi varisini yetiştirmek ister ortada. Bunu söyleyebilirsin sevginin ilkesi olarak. Bu sevgi duygusunu mantıksal bir temada şematize ederek en neticesinde bölünemez ilk önermesine bu yolla ulaşabilirsin. Niye seviyor? Sevgi ne demek burada? Ne kastediliyor? Orada hissedilen duygunun kaynağı işte şu: İleride bakılmak istiyor. Çünkü varlık olarak özü o, annenin. Hani anne varlığı, varlık olmak bakımından bu şekilde ilkesi. Anne ve çocuk arasındaki ilişki de böyle oluyor dolayısıyla. Bu bir ilkeye gitmiş oldunuz şimdi burada, ama ne kadar açıklayıcı bu teori? Çok açıklayıcıysa tamam, size mutluluklar diliyorum. Ben hiç katılmıyorum size ve bence sizden çok daha fazla şey yakalıyorum insana dair, başka düşünerek. Nasıl düşünüyorsun Mustafa? Burada açamam. Nerede konuştuğum ben bunları? Felsefe ne olabilir de anlatmıştım galiba. Mutluluk üzerine de anlatıyorum. Evet, mutluluk üzerine bir podcast var. Orada da anlatıyorum. Ve ileride de muhtemelen pek çok kez anlatacağım. Ama daha çok Kierkegaard bakabilirsiniz bununla ilgili. Ya da Platon'un şölen ve dostluğuna bakabilirsiniz. Orada da biraz var böyle şeyler anlatılıyor. Biraz dediğim yani anlayın işte orada ne demek istediğimi. Hemen eğitime geçelim buradan. Mesela felsefi olarak az önce bir maceraya, serüvene girdik. Kavramların birbirinden nasıl ayrıştığını gördük. Bu işe girmenin ne demek olduğunu ben size anlattım. Nasıl, ne merak edilebilir orada onu anlattım. Ama din için tam bunu yapmanız mümkün değil. Çünkü bu kadar az bir Türkçeyle, bu kadar kıt bir akılla, yani bunu sizi kötülemek için söylemiyorum günümüzde çünkü gerçekten kimse düşünmüyor. Yani çok az bir düşünme sınırı var. Ya şuna benziyor biraz. Ne diyelim? İşte anne çocuğunu sever çünkü ileride bakılmak ister. Bu mudur sevgi? Tamam budur. Bitti. Tamam sen bir fenomeni açıkladın. Öğrenecek bir şey kalmadı ki bu. Çok sıkıcı bir şey. Hani şey vardır ya felsefe kümülatif ilerler. Felsefe kümülatif falan ilerlemez. Felsefe öküz gibi birikerek ilerler. Hani müthiş derinleşerek ilerler. Hiçbir şeye varmıyor muyuz biz? Varıyoruz da. Hani varmak ne demek? Nasıl tanımlayacaksın? Eğer şöyle tanımlarsan seni tatmin edecek kadar biliyor musun bu işi? Evet biliyorum. Niye? Çünkü hiçbir zaman bitmeyeceğini biliyorum. Mesela felsefede böyle çelişik özne ile yüklemin birbirine bağlaştırılmaya çalıştığı ya da bir yüklemin bir nesneye çelişik şekilde yüklendiği önermeleri çok severiz biz. Mesela bunların en bilindiği, en sevileni hatta şeydir değil mi? Hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Sokrates. Buradaki söz oyununu iyice düşünmek gerekiyor. Dolayısıyla anneni seviyor musun? Bilmiyorum. Çünkü ben hiçbir şey bilmiyorum. Ama seviyorum değil mi orada? Peki bana sevgi ne diye sorduğunda ne olacak? İşte şudur diyebileceğim ortaya bir şey koymayacak. Sokrates'i alırsan oraya mesela bu muhabbet uzayacak da gidecek. Hani bakmak ne demek diyecek sana mesela. Cairns ne demek? Sen açıklama yapmaya çalışacaksın. Ha, o zaman o iyi değil mi? Onu isteriz falan diye böyle sözü uzatacak. Sokrates şunu yapıyor aslında. Bir kavram var ortada sevmek diye. Bir fenomen var. Bunun insani özüne ulaşmaya çalışıyor. Ve dil ile, düşünce ile aynı zamanda onun sınırlarını çizmeye çalışıyor. Ve bir sonuca ulaşmıyor gibi görünüyor sanki orada. Tüm diyaloglarda öyle olur ya hani bir sonuca ulaşmıyor. Ben ne okudum şimdi ya falan dersin. Sözel olarak orada ulaşabileceğin analitik bir tanım yok kavramlara ilişkin. Çünkü insan hiç analitik bir varlık değil. Hep söylüyorum bunu. Dolayısıyla pozitivistler gibi ya da materyalistler gibi. Materyalizm bunu yapmıyor ama hani günümüzde çok materyalist kelimesini böyle anlamda kullanmaya alıştık da biz. Materyalist neymiş? İşte insan ni davranışları, insani fenomenleri duygusuz bir şekilde açıklayan çok saçma bir tanım değil mi? Böyle anlaşılıyor ama böyle değil zaten materyalist. Başka bunlar başka tartışmalar burada konuyla falan çok bağımsız aslında bunlar. Velhasıl efendim sevgiye siz gelip böyle işte sevmek istiyor çünkü şöyle filan derseniz ya da bunu şurada da yapıyorlar mesela ya bizim genimizde şunu bulduk işte gen şöyle bir gen bulduk işte bu yüzden biz aşık oluyormuşuz işte çok eşlilik geni bulundu şöyle oldu inanç geni bulundu hani bunları açıklama kabul ediyorsanız çok çok fazla sığ bakıyorsunuz demek bu olaya siz. Nasıl bakacağız Sokrates? Sokrates'e bir bak bakalım ne diyormuş. Hani oradan devam edin bir şekilde. Bana sorarsanız en keyifli bilim felsefedir. Çok açıktır yani. Çünkü hiç bitmiyor ve her an çok keyifli. O yüzden ben bu işi seviyorum. Şimdi eğitime dönelim buradan. Buraya kadar takip edebildiniz mi bilmiyorum. Biraz zor olabilir beni dinlemek. Ama emin olun çok şey katar size diye düşünüyorum. Çünkü herkes bir kitap okuyor anasını satayım. Niye filozofları okumuyorsunuz? Filozoflara okuduğunuz kitaptakilerden kat kat ağır şeylerden kat kat özüne inerek anlatıyor. Ya burada beni dinleyemiyorsun. Ben kıyıda bir tane felsefe öğrencisiyim. Orada dolayısıyla gidip adamları okuyup bir şey öğrendiğini falan zannetme ya. Git kendini geliştir, bir şey yap işte. Bu keyifli bir şey, onu söyleyebilirim. Ya da en azından merak edersin. Ya da en azından şunu yapmazsın be. Ya abi, Tanrı niye bizi yaratsın ki? Canı sıkılan bir Tanrı mı olur? Hani bize bakmak mı istiyor? O zaman ben inanmayacağım. Ya da şunu, ne diyelim mesela? Ya bu dünyadaki her şeyin, tüm kötülüklerin hesapsız kalmasını istemiyorum. Çok saçma geliyor bana, bu yüzden ahiret var. Ya bunlar sizi tatmin ediyorsa tamam. Zaten bu podcast'te işiniz yok, hayatınız güzel yani, yolunda her şeyi bulmuşsunuz. Bütün cevapları böyle buluyorsanız tamam, devam edin. Yani dolayısıyla burada olma ihtiyacınız da yok yani, sizin aslında mutlu olmanız gerekiyor. Ama dilsel olarak bu şekilde ifade eden kendini kişilerin realde çok mutsuz olduğunu pek çok kez görebilirsiniz. Başta Cemre Demirel olmak üzere. Ben Cemre'yi seviyorum, açık söyleyeyim. Bence iyi biri. Ama felsefe bilmiyor, çok açık. Çünkü bunu yapmanın bir metodu vardır. Öyle lopus diye işin içine dalmamak gerekir. Dolayısıyla eğer beni dinlerse sevgili Cemre, ona anlatmayacağım hiçbir şey. Çünkü retorik için felsefe yapılmaz. Böyle söz dalaşında haklı çıkılmak için felsefe yapılmaz. Ben bilmiyorsun diyorsan bilmiyorsun kardeşim. Git bir bak bakalım, ne bilmiyorsun yani, bir bak. Ha, neyi bilmiyorum onu bana gösterir misin dersen tamam. Bu sizin için de geçerli. Hani Mustafa, bak bu sence de bir cevap değil mi? Hani ahirette ben kimsenin cezasız kalmasını istemiyorum. Bu yüzden yani cezasız kalması bana mantıksız geliyor. Adil olmayan geliyor. Hani Tanrı olsa iyi olmaz mı? Vallahi iyi olur kardeş de sen ne diyelim? Duyguları, adaletin kendisini, insani fenomeni, insanın özünü çok rasyonaliteye indiriyorsun. Yapma. Bu şunu gösterir en azından, kesin olarak şunu söyleyebilirim. Biz adil olmak isteyen varlıklarız. Ya da bu cümleyi kim kuruyorsa, hani ahirette böyle olmasını istemiyorum. Bak, sonuçta oradaki Tanrı ideasına seni götüren şey adalet istenci değil mi? Adalet ideasının tutkusu. Oradaki şey adaletin ateşi aslında. Ateş metaforuna geri dönersek sen onu yakalamışsın orada. Ama şunu söyleyeyim sana. Ben şunu söylüyorum. Bu bir tamamen ideolojik görüşüm benim. Tamamen ne diyelim, mensup olduğum ekolün açısından konuşuyorum. Bu benim teorim yani, onu öyle söyleyeyim. İdeoloji deyince şimdi siyasi parti akıllara geliyor ya. Şöyle söyleyeyim yani. Ben bütün bu dindarların güya savundukları, aradıkları ve Tanrı'ya yamadıkları güzel şeyleri bu dünyada insanın kendisinin kendi aklını kullanarak bulup işletmesi gerektiğini, o ideaya uygun icra etmesi gerektiğini düşünüyorum kardeşim. Öyle olması gerektiğini savunuyorum. Ve bok gibi ortada şu an kendi ekolüm. Ya ben Platoncuyum. Şimdi böyle söyleyince ben bilemedim ya, belki ya Mustafa ateist mi falan, hani şu bu mu? Şöyle çok net şunu söyleyebilirim. Herhangi bir yerde, benim podcastim dışında herhangi bir yerde duyduğunuz ve sonuna izim gelen herhangi bir şeye beni sığdırmanız mümkün değil. Herhangi bir bilim insanını da sığdırmanız, bilim insanı derken felsefecileri kastediyorum, düşünen herhangi bir insanı o kalıplara sığdırmanız mümkün değil. Mümkün değil. En azından bu kavramların, bilmem ne izimlerin günümüzde orospu edildiği bir dönemde bunu yapamazsınız. Hiçbir düşünen insana. Ve ben sizi açıkça davet ediyorum. Bu şekilde bir insan olun. Kimsenin sizi bir şey bilmem ne izim ile tanımlayamayacağı bir insan olun. Çok eğlenceli çünkü. 10 dakikam kalmış, konuya giremedim. Hemen toparlayalım. Eğitim sistemi diye bir şey yok ama eğitimin kendisi diye bir şey var. Velhasıl nasıl yapacağız biz bu işi? Sen öncelikle neyi merak ediyorsun? Onu bir bulman gerekiyor tabii ki. Baş problemimiz neydi? Biz çevremizden çok etkileniyoruz. Çevremizin dışarıdaki varlıklarına nasıl bak bakmamız gerektiğini bize dayatması söz konusu bugünlerde. Geçmişte de çok fazla ama. Şimdi en azından mesela skolastik zihniyet. İleride açacağım ben bunu başka bir podcast'te. Çünkü orta çağdan henüz çıkmadık epistemolojik olarak. Şu mesela. Okulda size gösterilen müfredat şu demek. Bu vardır ve doğrudur. Ama bilimde hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Her şey çok tartışmalı ve kavramsal olarak başka bir şekilde tanımlanmaya ya da tanımlanan mevcut ne diyelim ögeleri içinde bu ögelerin sınırlılıkları çok esnetilmeye müsaittir ya da revize edilmeye çok müsait şeylerdir. Bilimsel fenomenler, bütün bilimleri kastediyorum. Doğa bilimleri, beşeri bilimler, hepsini kastediyorum. Sonuçta bilimlerde bazı terminoloji öğreniyorsunuz ve bu terminoloji şey demek aslında. Bak bu nesne alanında, bizim incelediğimiz nesne alanında, mesela biyolojinin incelediği nesne alanında, canlılıkta böyle bir durum var. Böyle bir diğerlerinden ayırabileceğimiz, diğer durumlardan ayırabileceğimiz bir durum var. Hadi buna isim verelim. Diyoruz mesela. İşte bir şeye nereden sonra sıcak diyoruz arkadaşlar. O his geldiğinde değil mi? Ama sıcağın kendisi dışarıdaki evrende yok. Ama ne var dışarıdaki evrende? Güya ısı var değil mi? Isı ne olsun arkadaşlar? Termometrede cıva ne kadar yükseliyor? O cam kabın içinde. Hani kaç santimetre yukarı yükseliyor mesela? Şu kadar santimetre sıcaklığında. Ya bunun birimi var değil mi? Neydi lan o? Santigrat. Hani bunlar var işte. Bunlarla biz dışarıdaki nesneleri tek bir nicel faktör ile açıklanabilir hale getirebiliyoruz. Bunun fizikteki devrimi ne zaman oldu arkadaşlar? E eşittir mc kare. Enerjiye indirgendi. Tüm var olanlar. Yanlış olarak tabii ki. Çünkü hiçbir zaman bütün var olanlar tek bir şeye net şekilde incelenemeyecek. Çünkü insan ne diyorum? Ya şimdi burayı anlamadıysanız problem yok tamam mı? İnsan hiçbir zaman dışarıdaki nesneyle onun hakikatine ulaşamayacak. Ve hakikatin kendisi bir olduğu için insan tümel bir şekilde bire ulaşamayacak. Ama nicel bir şekilde bilebiliyoruz şimdilik işimize gelecek şekilde. Onun çeşitli yönlerini çeşitli şekillerde tanımlayabiliyoruz biri. Arkadaşım. Ve skolastik derken bu benzetme şuna gidiyor. Yani skolastikte şöyle bir şey vardı. Dışarıda öğrenilecek bir tane bilgi vardı. Hani okul müfredatı tamam mı? O kelime bile oradan geliyor. School yani. Ve bu bütün bilgiyi, dünya üzerindeki bütün bilgiyi bütün bir orta çağ boyunca aslında sen öğrenciye veriyordun. Ve öyle düşünüyordu insanlar. En temelde de ne var? Ya İncil'in içindeki, yani Tanrı'nın gönderdiği sözün içinde bir bütünlük vardır. Tanrı eksik bilgi göndermez bize. Bütün her şey, tüm bilgi orada yazıyordur. Bilgiye ulaşmanın yoluysa kıyas yapmaktır. Buhrandır yani. Yani ne o? Mantık, akıl yürütme, tasım. Bilgi böyle elde edilir diyorlardı. Mesela ilk bilgiyi nasıl elde ederiz arkadaşlar? Varlık vardır. Kalem varlıktır. O halde kalem vardır. Yani böyle bir tasım yapalım ve kusursuz bir tasım bu. Ve var arkadaşlar, onun bilgisini ortaya koydum. Gördünüz mü? Diyorlardı insanlar güya. Şimdi göze çok güzel görünse de bunların hepsinin temsiller olduğunu biz yeni yeni anlamaya başladık ve pek çok insan bunu anlamıyor şu an. Ama ortalığı karıştırmak istemiyorum şu an. Ve bunlara temsil değil de gerçeklik diye bakarsanız eğer, hoş geldiniz skolastiğe. Şimdi size çok büyük bir söz söyleyeceğim. Felsefe tarihinde kendinizi en ileri filozoftan daha ileriye taşıyabilirsiniz. Ama çalışırsanız ve bütün doğan insanlar, bütün bebekler yani, en başından başlarlar. Bu şu demek. Şu an yolda karşılaştığınız herhangi bir insan tarih boyunca en ilkel insan seviyesinde düşünebilir. Gerizekalı yani. Çok bariz. Ama siz uğraşırsanız, bir şey yaparsanız, kendinizden öncekilere bakarsanız, elinizdeki imkan şu an en yukarının da yukarısına gitmek şeklinde. Ve işte sistematik olarak aslında merak etmenin kendisini merkeze koyabilen bir yaklaşım geliştirilirse bu skolastikten çıkış olur aslında. Yani ne olur mesela? Varlık teoriniz komple yıkıldıysa 12-13 tane Nobel ödüllü bilim insanını aynı tabloda görebilirsiniz. Çünkü herkesin derdi ortak olur. Bütün ülkelerin derdi ortak olur. Ya madde teorisi elimizden gitti arkadaş. Bir şey bulmamız gerekiyor. Ortalık karışık bir dakika. Herkes merak ediyor. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Ya da herkes bir fenomene belli bir şekilde odaklanırsa ortalıkta bir kere şu kalmayacak. Sayısal olarak genelde gerizekalılar çoğunlukta olduğu için bunlar şey derler bize. Bu gerçektir ve sen başka şekilde düşünemezsin. Bizim düşüncemizi kısıtlarlar ama sayısal olarak bu bilim insanlarının oranı artarsa eğer bu insanların sesi çıkmamaya başlar. Çünkü bunlar çok korkak insanlardır. Sayıları azalmaya başladı mı hemen susu verirler. Çok korkaktır bunlar. Çok karaktersizlerdir. Biraz onu yapmaya ihtiyacımız var bugün de. İşte insanlar, çocuklar, öğrenciler bu yüzden intihar ediyor. Ya ben bu gerizekalıların içinde ne yapacağım diyor ya. Adama laf anlatamıyorum diyor. Ama hani artık ses çıkarabileceğimiz çok fazla ortam var. Bizim herhalde böyle şeyler çok yapmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla eğitim sistemi diye bir şey olmaz. Ama merak etmek olur. Ve merak etmeyi herkes sever. Merak ettirmenin yolları vardır. Aslında eğitim sistemiyle günümüzde karşılanmak istenen şey bu. En azından iyi niyetli insanlar için söylüyorum. Yoksa neyse tamam ortalığı karıştırmayacağım. Sonraki ya da önceki podcastlerde birkaç ipucu yakalayabilirsiniz. Bu söylemediğim yerlerle ilgili. Velhasıl ben şunları toparlayarak söyleyeyim. 3 dakikam kaldı ne yazık ki. Tabii size göre ne yazık ki değil muhtemelen ama. Bu merak ettirişin kendisi bir kere özgür düşünce ortamında olur. İşte bütün bu anlattıklarım bağlamında özgür düşünce ortamına ihtiyacımız var. Ama düşüncenin kendisi de hiçbir zaman net şekilde şüphenin zerresi kalmadan ortaya konabilecek bir şey değildir. Kardeşim 2 artı 2'de hiçbir şüphe yok bak. Tamam haklısın ama 2 artı 2'nin dışarıdaki nesneye izafe edilişinde zaten şüphe var. Zihnin tasarımının dışarıdaki fenomene... Tamam ortalık iyice karışıyor. İzafe edilmesinde, ona iliştirilmesinde, mutlak olarak iliştirilmesinde sıkıntı var zaten. Bu kalemlerden iki tanesini bir yere, iki tanesini bir yere koyduysam 2 2 bölmüş olurum bunları. 4 tane totalde kalem olur. İkili gruplar halinde olur. Değil mi? Bunu da notasyona dökebilirim. De yani neyin hakikatini verir? Eşyanın hakikatini verir dersen geçmiş olsun. Ama senin kullanacağın yerde kalemleri ikişer ikişer bölmen gerekiyorsa kaç kişiden alman gerektiğini hesap edebilirsin. O bakımdan işini görür. Ama iş değişirse, yapmak istediğin iş değişirse notasyonlarını ve eşya üzerine düşünüş şekillerini gözden geçirmen gerekir ve onları detaylandırman gerekir. Hakikatin kendisine bu gözle bakarak hiçbir bilimi yapamazsın ve bu da en başında neye nasıl bakılırın bilimini yapmayı gerektirir. Onun adı felsefe arkadaşlar. Gördüğünüz üzere felsefenin ne olduğunu hiç bilmeyen biri olarak en azından dışarıda duyduklarına göre buraya gelen biriysen eğer felsefe çok başka bir işle uğraşıyor. Onu en azından burada söyleyebilirim. Ya, matematiğe çok yakın bir iş yapıyor aslında. Son bir dakikam kalmış. En sonunda şunu söyleyeyim. Bu özgür düşünme ortamı iyidir ama en önemlisi de arkadaşlar sanat yapmaktır. Çünkü sanat asla bu sevme duygusundan bağımsız olmaz. Her zaman o duyguyu kovalatır insanın içinde. Ve çocuklara bu bilgelik sevgisini aşılamak aslında sanatla mümkündür. O duygudur o. Annenin kucağına en yakın duygu sanattır. Dolayısıyla bir ülkenin önce sanatının gelişmiş olması gerekiyor deyip burada şimdilik bırakayım. Siz de hemen ders çalışmak yerine bir enstrümana başlayın tamam mı? Çok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Adios bro.